Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki, şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz? Dediler ki, eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Muhtar Ehl-i Beytine selam ve salavatta Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 20 Ferverdin 1403 Hicri Kameri, 28 Ramazan 1445 ve Miladi 8 Nisan 2024 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız akşam haberleri ve yorumların ardından Sivri Seçim'in İran Konsolosluğu'na yaptığı saldırı konusunda siyasi analiz Sayın Ekrem Ekşili yapan reportaj, İran basından seçmeler, Siyonist rejimine ilgili 10 yanlış kanı ve kalıcı tır isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberleri sizler için sunacağız. Önce önemli haberlerden özetler. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Suriye'deki temaslarına devam ediyor. Siyonist rejimin muhalefeti İran'la savaş tehlikesinden kaygılı. Tüm General Musevi Netanyahu kabinesinin devamının Gazze Savaşı'na bağlı olduğunu söyledi. İran ilk uluslararası nükleer enerji konferansına ev sahipliği yapacak. Han Yunus'ta 13 Filistinli şehit oldu. Ve Hizbullah Siyonist rejimin deniz askeri merkezini vurdu. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Oman ziyaretinin ardından Suriye'ye gitti. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Oman ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunmak üzere Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Emir Abdullahyan, Şam temasları kapsamında Suriye'nin mevkidaşı Faysal el-Miktad ile görüştü. Görüşmede tarafların ikili ilişkileriyle bölgesel meseleler ele aldığı belirtildi. Emir Abdullahyan, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda, resmi temaslar için gittiği Oman ziyaretini değerlendirdi. Bakan Emir Abdullahyan paylaşımında Maskat ziyareti kapsamında Oman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hamed el-Busaidi ve Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Sözcüsü Muhammed Abdüsselam ile görüşünü ifade etti. Dışişleri Bakanı Abdullahyan bölgedeki gelişmelerin gündeme getirildiği görüşmelerde İran'la Oman arasındaki ikili ilişkilerin gidişatının yanı sıra iki ülkenin liderleri arasındaki anlaşmaların incelendiğini kaydetti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran İslam Cumhuriyeti ile her alanda işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yaptı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile Şam'da gerçekleşen görüşmede en önemli bölgesel ve uluslararası konuları ele alıp, soykırımcı İsrail rejiminin İran'ın Büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısının uluslararası mecradan takip edilmesine vurgu yaptı. İran Dışişleri Bakanı da Suriye Devlet Başkanı Esad ile yaptığı görüşmeden dolayı memnuniyetini dile getirerek Suriye Dışişleri Bakanı, Başbakanı ve diğer Suriyeli bakan ve yetkililerin cani Siyonist rejimin Büyükelçiliğini konsolosluk bölümüne yönelik terör saldırısının hemen ardından Büyükelçiyi ziyaret etmeleri ve İran halkı ve hükümetine başsağlığı dilemelerinden dolayı teşekkür etti. Emir Abdullahyan ayrıca tüm şehitleri saygı ve rahmetle anarak, soykırımcı İsrail rejiminin terör saldırısını kınayarak bu gibi olayların İran ve Suriye'nin bölgede güvenlik ve istikrarı sağlama ve işgalci rejimini durdurmak için irade ve kararlılığına vurgu yaparak cani ve saldırgan İsrail rejiminin mutlaka cezalandırılacağını ve gerekli ve güçlü cevabı alacağını ifade etti. Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktad da Bakan Emir Abdullahyan ile görüşmede Suriye halkı ve hükümetinin içten ve derin tazillerini İslam İnkılabı rehberi, İran halkı ve hükümeti ve soykırımcı İsrail rejiminin İran Büyükelçiliğin konsolosluk bölümüne yönelik saldırısında şehit olanların ailelerine bildirerek işgal rejiminin bu cinayetinin yanıtsız kalmayacağını vurguladı. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti'nin Şam Büyükelçiliği'nin yeni konsolosluk binası bugün Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Faysal Miktad ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Bakanlar Miktad ve Abdullahyan, İsrail'in İran konsolosluğuna yönelik saldırısında yaralananlardan birini Şam'daki El Musavat Hastanesi'nde de ziyaret etti.
Siyonist rejime Knesset'teki muhalefet grubu Gazze şeridindeki savaşı ve İran ile olası bir savaş riskini incelemek için acil toplantı Talib'inde bulundu. 1 Nisan 2024 Pazartesi günü İsrail savaş uçakları İran'dan Şam Büyükelçiliği'nin konsolosluk bölümünü füze saldırılarıyla hedef aldı. Bu saldırı sonucunda 7'si İran'ın diplomatik üyesi ve askeri danışmanı başta olmak üzere 13 kişi şehit oldu. Siyonist rejimin bu eylemenin ardından İsrail yetkilileri İran'ın intikam almasından korkuyor. Bu arada İsrail rejiminin dünya çapındaki 28 büyükelçiliği İran İslam Cumhuriyeti'nin olası misilleme korkusu ile Saati rejimin Dışişleri Bakanlığı Güvenlik Dairesi'nin kararı ve İsrail Güvenlik Ajansı Şabakan koordinasyonu ile kapatıldı. İsrail rejiminin Kanal 12 televizyonu, Siyonist rejimin muhalefet kanadının Gazze'ye karşı savaş konusunu incelemek, esir değişimi anlaşması ve ateşkes anlaşması ve İran ile savaş riskini ele almak üzere pazartesi günü Knesset'i acil toplantıya çağırdığını duyurdu. Siyonist rejim Gazze'ye karşı savaşın başlamasından bu yana büyükelçiliklerinde alarm durumu ilan etmiş ve İsrail'in İran konsolosluk bölümüne yönelik terör saldırısı sonrasında Mısır, Ürdün, Bahreyn, Fas, Türkmenistan, Ankara ve İstanbul'daki temsilciliklerini boşaltmıştır.
İran İslam Cumhuriyeti Ordu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Netanyahu kabinesinin hayatta kalması Gazze Savaşı'na bağlı ve savaş durursa kabine çökecek ifadesini kullandı. Gazze'deki son gelişmelere değinen İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Musevi, Siyonist rejim Gazze bataklığına saplandı. Siyonist rejimin Amerikalıların tam desteğiyle 6 aydır Gazze'ye saldırmasına rağmen hiçbir başarı elde edemedi dedi. Siyonistler Hamas'a zarar verip yok etmeye çalışıyorlardı ama Hamas cesur ve güçlü bir şekilde ayakta ve Siyonistler esirlerini dahi serbest bırakamadılar ifadesini kullanan Tümgeneral Musevi, Netanyahu kabinesinin hayatta kalması Gazze Savaşı'na bağlı ve savaş durursa kabine çökecek açıklamasını yaptı.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı İsrail İran'ın ilk uluslararası nükleer enerji konferansına ev sahipliği yapacağını duyurdu. İran Peres Haber Ajansı'na bildirdiğine göre İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Ulusal Nükleer Teknoloji Günü münasebetiyle düzenledi. Basın toplantısında nükleer enerjiye ilişkin ilk uluslararası konferansın 5 ve 6 Mayıs'ta İran'ın tarihi İsfahan kentinde düzenleneceğini, İran'ın nükleer programına karşı zalim ve acımasız tutum ve siyasetleri anlatmak için düzenleneceğini belirtti. Bugün 8 Nisan 2024 Pazartesi İran'ın nükleer bilim adamlarının nükleer yakıt döngüsünü tamamlama konusundaki gururlu çabalarının tanınması amacıyla Ulusal Nükleer Teknoloji Günü olarak adlandırılmıştır. 2006 yılında bugün de İranlı bilim insanları laboratuvar ölçeğinde tam bir nükleer yakıt döngüsü üretmeyi başardılar. İranlı bilim insanları ve uzmanların uranyumu zenginleştirme teknolojisine ulaşmadaki başarısını ve İran yapımı santrifüjler kullanarak tam bir zenginleştirme zincirini başlatmayı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na duyuran İran İslam Cumhuriyeti barışçıl faaliyetler alanında uranyum zenginleştirme teknolojisine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Bugün İran bilim üretiminde en yüksek büyüme oranına sahip olmanın gururunu yaşıyor. Kök hücrelerin üretimi ve çoğaltılması, nanoteknoloji, nükleer bilgi kullanarak çeşitli radyo radyo, farmasötiklerin üretimi gibi alanlarda dünyanın modern bilimlerine sahip ülkeler arasında yer alıyor.
Siyonist rejim savaş uçaklarının Gazze şehrinin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda en az 13 Filistinli şehit oldu. El Cezire televizyon kanalı Siyonist güçlerin geri çekilmesinin ardından Han Yunus'ta büyük yıkım yaşandığını bildirdi. Siyonist askerler Han Yunus'taki askeri işgalleri sırasında tıp merkezlerini, hastaneleri ve diğer hayati tesisleri kasten tahrip etti. İbrani gazetesi Haaretz pazartesi günü İsrail ordusunun hedeflerine ulaşamadan Han Yunus'tan çekildiğini yazdı. Hamas ve Kassam liderleri Yahya Ensinvar ve Muhammed Zeyf ve yönelik suikast düzenlenmesi ve İsrail esirlerin serbest bırakılması, Siyonist rejimin Han Yunus'a yönelik kara saldırısının ana hedeflerinden biriydi. Ancak gerçekleşmedi. Bu şehirde yaşayanlar toplu katliamlara ve yıkımlara maruz kaldılar. Siyonist rejimin Han Yunus'a yönelik saldırılarının ardından Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecileri Yardım ve Bayındırlık Ajansı UNRWA Başkanı Philip Lazzarini, İsrail'in çocuk, yardım kuruluşları çalışanları, medya aktivistleri, sağlık çalışanlarına yönelik katliamlarında rekor kırdığını ve tüm kırmızı çizgileri aştığını belirtti. UNRWA Ajansı Başkanı, sivillerin hayatlarının kurtarılmasının önemine vurgu yaparak tüm esirlerin serbest bırakılması, ateşkes sağlanması ve UNRWA yardımının girişi için geçişlerin yeniden açılması çağrısında bulundu ve sivillerin öldürülmesinin bir trajedi olduğunu söyledi. Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatması karşısında uluslararası toplum ve insan hakları kurumlarının sessizliği, işgalci İsrail'in kadın ve çocuk cinayetlerinin devam etmesine yol açmıştır. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki savaşta şehit sayısı 33.175'e, yaralı sayısı ise 75.886'ya yükseldi.
Siyonist işgal güçleri dün Gazze Şeridi'nin güney kesimindeki Han Yunus bölgesinden tamamen çekilmesinden sonra bölgedeki sivil savunma ekipleri yıkılan binaların enkazı altında cesetleri çıkarma ve işgalciler tarafından öldürülüp caddelere ya da yol kenarlarına savrulan cesetleri toplama faaliyetlerine başladı. İşgal güçlerinin bulunduğu sırada onların saldırı tehditleri yüzünden sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları ve öldürülüp yol kenarlarına ya da caddelere savrulanların cesetleri toplama imkanı bulamıyordu. Siyonist vahşet buna da engel oluyordu. Güney bölgedeki sivil savunma sözcüsü Muhammed El-Mugayyer, Han Yunus'taki sivil savunma genel müdürlüğünün ekiplerine işgal güçlerinden çekilmesinden sonra enkaz altında kalanların ve yol kenarlarına yahut caddelere atılanların toplanması için hızlı bir şekilde faaliyetleri başlatmaları yönünde talimat verdiğini söyledi. El-Mugayyer, işgal güçleri Han Yunus'ta uzun süreden beri işgali sürdürüyor olmaları ve enkaz altında kalanlara veya yol kenarlarına ve caddelere savrulanlara yanaşılmasını engellemeleri sebebiyle cesetlerin çoğunun çözülmeye başlamış olduğunun tahmin edildiğine dikkat çekti. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü bu arada Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'ni yaptığı çağrıda enkaz altındaki cesetlerin çıkarılması konusundaki kendilerine yardımcı olmaları ve ihtiyaç duydukları malzemeleri tedarik etmeleri talep etti. Siyonist işgal güçleri 4 ay süren yıkım ve katliamın ardından dün Han Yunus'tan tamamen çekilmişlerdi. Bu katliam ve yıkımda binlerce kişi şehit edilirken binlerce ev yıkıldı ve altyapı tesisleri tamamen tahrip edildi. Şehit edilenlerden yüzlercesi cesetlerinin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor.
Batı Şeria'da Filistinli direnişçilerle Siyonistler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Mescid-i Aksa Şehitleri Tugayları, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinli savaşçılarla işgalci güçler arasında yoğun çatışmaların yaşandığını bildirdi. İrna'nın haberine göre El-Fetih Hareketi'nin askeri kolu olan El-Aksa Şehitleri Tugayları, pazartesi günü yaptığı açıklamada Filistinli direnişçilerin batıdaki Cenin şehrinin batısındaki Dotan kontrol noktasında konuşlanan Siyonist askerlere ateş açtığını duyurdu. Mescid-i Aksa Şehitleri Tugaylarına bağlı İntikam ve Özgürlük Gençliği, direniş grubu da Turkerm kampında saldırganlarla yaşanan çatışma sırasında Filistinli denizcilerin işgalcilere ateş açtığını duyurdu. Resul Aksa Şehitleri Tugaylarının Nablus konuda bu taburlara bağlı mücahitlerin Nablus'un doğusundaki Balata kampında işgalci güçlerle yoğun çatışmaya girdiğini duyurdu. Bu çatışmalar sırasında Filistinli mücahitler Siyonist düşmanın silahlarını hedef aldı. İsrail ordusu aynı zamanda Nablus şehrinin doğu bölgesine ve işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya kampına baskın düzenleyerek El Halim güneyindeki Dora kasabasında 30'dan fazla Filistinli'yi gözaltına aldı. Filistinli Esirler Komitesi'ne göre Gazze Savaşı'nın başladığı 7 Ekim'den bu yana El Halil, Beytlehem, Kudüs, Ramallah ve Cenin çeşitli vilayetlerine Filistinlerin tutuklu sayısı 8100 kişiye çıktı. Hamas'ın askeri kolu olan Seraya El Kudüs'te bu güçlere mensup Filistinli direnişçilerin bir Siyonist askeri öldürmeyi başardığını duyurdu. Filistinli direnişçiler düzenlediği operasyon sırasında Gazze şehri hava sahasında Siyonist askerlere ait quadcopter'i düşürmeyi başardı. Direnişçiler ayrıca Gazze şehri semalarında Skylark tipi İsrail insansız hava aracını düşürdü. Bir diğer habere göre Siyonist rejimin savaş uçakları bu sabah Rafah ve Han Yunus'un farklı bölgelerini bombaladı. Siyonist rejimin topçuları Gazze'nin merkezindeki El Mehazi kampı ve Deir el-Banah bölgesini de hedef aldı. Siyonist rejimin savaş uçakları Gazze şeridinin merkezindeki El Nusayrat kampının kuzeyini iki kez bombaladı. Gazze şeridinin merkezindeki Deir el-Banah şehri de Siyonist rejimin savaş uçaklarının yoğun hava saldırına sahne oldu. Siyonist rejimin Gazze şeridindeki saldırılarının yanı sıra son saatlerde bu rejimin savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Sultaniye ve Keferkala bölgelerini de hedef alması sonucu 3 kişi şehit olurken birkaç kişi de yaralandı. Siyonist rejimin geçtiğimiz Ekim ayının 7'sinden bu yana Batılı ülkelerin tam desteğiyle Gazze şeridi ve Batı Şeria'da savunmasız ve mazlum Filistin halkına karşı büyük bir katliam başlatmıştır. Tahran Radyosu muhabiri Sultan Kolipur.
Lübnan Hizbullah hareketi Siyonist rejimin askeri deniz merkezindeki mevzilerini hedef aldı. Hizbullah'ın bugün yapılan açıklamaya göre Gazze şeridindeki dirençli Filistin milletini desteklemek ve cesur ve onurlu direnişine yardım etmek amacıyla İslami direnişin bugün Siyonist rejimin Ras el Nakura bölgesindeki askeri deniz merkezini ihale hedef aldığını bildirdi.
Dünya Sağlık Örgütü İsrail saldırıları sonucunda harabeye dönen Şifa Hastanesi'ne ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü ekipleri bir zamanlar Gazze'nin en büyük hastanesi olan tesiste incelemelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü heyeti bir zamanlar Gazze'deki sağlık sisteminin omurgası olan ve İsrail'in son baskısının ardından insan mezarlarının bulunduğu boş yapı haline gelen Şifa Hastanesi'ne ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'ne kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti. Hastanedeki büyük yıkım kamerayla kaydeden Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom yaptığı açıklamada Dünya Sağlık Örgütü ve ortakları Gazze'deki sağlık sisteminin bel kemiği olan ve son kuşatmanın ardından insan mezarlığıyla dolu boş bir kabuk haline gelen şifaya ulaşmayı başardı. Ekip görev sırasında en az 5 cansız beden gördü dedi.
Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Gazze'deki savaşın durdurulmasına ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2728 sayılı kararın uygulanması çağrısında bulundu. İran'ın haberine göre Avrupa Birliği'nin dış politika sorumlusu Joseph Borrell, Avrupa Birliği'nin Gazze şeridinde Filistin halkına insani yardım göndermeyi devam edeceğini belirtti. Ateşkesin sağlanmasının ardından siyasi değişimin yapılması gerektiğini işaret eden Borrell, kalıcı bir barış yaratmanın tek yolunun bağımsız bir Filistin devletinin kurulması olduğunu vurguladı.
İran'ın bugünkü haberine göre Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Veliahdı Muhammed Bin Salman, Riyad'daki görüşmelerin ardından ortak bir bildiri yayınlayarak Gazze şeridindeki durumun tırmanmasından endişeli olduklarını dile getirerek işgal rejiminin cinayetlerini durdurması için uluslararası baskın artırılmasını vurguladılar.
Nikaragua Gazze'de soykırım riski olduğunu belirterek Almanya'nın İsrail'e askeri silah ihracatını durdurması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu. Nikaragua ayrıca Almanya'nın Birleşmiş Milletler Filistin Mülteci Ajansı UNRWA'ya fon sağlamayı durdurma kararını tersine çevirmesini de talep etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla sürüyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Türkiye'nin İran'la gaz sözleşmesini uzatmak istemesiyle ilgili. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin yetkilileri Türkiye ile İran arasındaki gaz sözleşmesinin uzatılması için ekstra çaba sarf etmekte. İran ve Türkiye'nin üst düzey yetkililerinin Tahran'da yaptığı son toplantıda iki taraf, İran ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının Ankara'da yaptıkları son toplantıda gündeme getirilen önceki karşılıklı anlaşmaların genişletilmesinin uygulanması konusunu ele aldı. Bu bağlamda İran Petrol Bakanı Cevat Oğuzhi, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Tahran'da yaptığı görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanlarının son olarak Ankara'daki görüşmede yapıcı müzakereler ve anlaşmalar yaptıklarını ifade ederek, ikili ilişkilerin her geçen gün geliştiğini, bu işbirliğinin açık örneklerinden birinin de enerji alanında yaşandığını kaydetti. İran Petrol Bakanı, İran'ın Türkiye ile petrol endüstrisinin büyük ve küçük sektörlerinde ilişkileri geliştirmeye %100 hazır olduğunu belirterek, Türk hükümetinin İran'a başta gaz olmak üzere enerji sektöründe yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladığını belirtti. İran 40 trilyon metre küpe yakın kanıtlanmış doğal gaz kaynağına sahip olması nedeniyle bu doğal ürüne ihtiyaç duyan ülkelerin uzun vadeli ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Aslında İran mevcut gaz kaynaklarıyla Avrupa Birliği ve Batı Asya'daki tüketim pazarlarının ihtiyaçlarını uzun vadede karşılayabilecek güce sahiptir. Türkiye aynı zamanda İran doğal gazının en eski müşterilerinden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin doğal enerjiye artan ihtiyacı, Ankara hükümet yetkililerini Türkiye'nin uzun vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için çok çalışmaya yöneltmiştir. Bu nedenle İran gazının Türkiye ihracatına ilişkin 25 yıllık sözleşmenin 2026 yılında sona ereceğini göz önünde bulunduran Ankara, şimdiden İran'ın Türkiye gaz ihracatını uzun vadede genişletmesinin yollarını arıyor. Doğal gaz ticareti alanında daha önce yapılmış olan 25 yıllık sözleşmesinin değişikliklere yenilenmesi veya yeni bir sözleşme imzalanması bu çerçevede yer alıyor.
Bu bağlamda İran'ın eski Ankara Büyükelçisi ve ekonomi uzmanı Firuz Devlet Abadi şöyle diyor. Türkler de sözleşmenin devamı ile ilgilendiğinden Ankara ile gaz sözleşmesini sürdürmemiz gerekiyor. Mevcut durumda Tahran'da Ankara, İran'ın Türkiye gaz ihracatını artırırken iki komşu ülke arasında yeni bir gaz ihracat boru hattının inşasını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ekonomik diplomasiden sorumlu İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Seferi geçtiğimiz yaz Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ahmet Yıldız ile yaptığı görüşmede İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin 30 milyar dolara çıkarılmasına vurgu yapmıştır. İranlı ve Türk yetkililer geçtiğimiz yıl karşılıklı ticaretin artırılması konusunda yapıcı görüşmelerde bulunmuş. Petrol, gaz ve petrokimya alanlarında karşılıklı işbirliğinin iki komşu Müslüman ülke arasındaki karşılıklı ticarete olumlu sonuçlar gereği getireceğine şüphe yok. Aynı zamanda Türkiye'nin İran'ın petrol ve gaz endüstrilerine yatırım yapması halinde Tahran ile Ankara arasında karşılıklı ticaretin değerinin artırılması açısından daha büyük bir hedefe ulaşılmış olacak. Ayrıca Türkiye'nin büyük yatırımları ile Batı Asya ve Güney Kafkasya ülkelerinden sınırlara yabancılara ihtiyaç duymadan daha güvenli ve istikrarlı hale gelecektir. Son dönemde yapılan anlaşmalar ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bu yıl Şubat ayında Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında yapılan anlaşmalar dikkate alındığında bu anlaşmaların hayata geçirilmesinin İran ve Türkiye'yi Müslüman ülkeler arasında işbirliğinin dünyada önemli bir örneği haline getireceğine şüphe yok. Tahran ve Ankara'nın ikili işbirliği yanı sıra ekonomik ve ticari alanlarda ulaşım ve İletişim, siyasi ve kültürel konularda yapıcı işbirliklerine giriştikleri ve şimdi de Tahran ve Ankara'nın ülkeler arası işbirliği güçlendirmek amacıyla bu yönde hareket edebilecekleri göz önünde bulundurarak İran ve Türkiye'nin daha büyük adımlar atması gerekiyor. Thank you.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Tacik vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz seyahatinin iptali ve sonuçları ile ilgili. Türkiye hükümeti eşine az rastlanan bir hamleyle Tacik vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahatini iptal etti. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın bu yıl Şubat ayında Duşanbe'ye yaptığı ziyaret sırasında Tacik hükümetiyle ortak işbirliği belgesi imzalamasına rağmen Ankara'dan böyle bir adım atıldı. Türkiye, terör örgütü IŞİD daha önce İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde birçok operasyon gerçekleştirmişti. Türkiye hükümeti mümkün olduğu kadar daha fazla yabancı turist çekmek amacıyla dünyanın birçok ülke vatandaşına bu ülkeye vizesiz seyahatini sağlamıştır. Ancak Türkiye haber çevreleri Moskova'da 140 Rus vatandaşının ölümüyle sonuçlanan son terör saldırılarının ardından Türkiye hükümetinin Tacik vatandaşlarının bu ülkeye vizesiz seyahatini iptal ettiğini bildirdi. Tekfirci terör örgütü IŞİD'in Moskova'ya yönelik son saldırıları tamamı Tacikistan vatandaşı olan 4 IŞİD üyesi tarafından gerçekleştirildi. İntiharcı Tacik teröristler Türkiye'den Rusya'ya geçmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve resmi gazetede yayımlanan bu karara istinaden Tacikistan normal pasaport hamillerine Türkiye'ye seyahatte uygulanan vize muafiyetini iptal etti. Bu karar 6.458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 18. maddesine istinaden alınmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla resmen duyurulmuştur. Böylece 6 Nisan Cumartesi gününden itibaren Tacik vatandaşları Türkiye'ye vizesiz giremeyecek. Son yıllarda IŞİD'in Tacik üyelerinin büyük bir kısmının Rusya'dan çalışmış kişiler olduğu söyleniyor. Tacikistan hükümeti IŞİD'in 2014-2016'da çoğu Rusya'da olmak üzere 2000'den fazla Tacik vatandaşını kendi grubuna kattığını iddia ediyor. Bu kişiler Türkiye'ye vizesiz seyahat yasasını kullanarak bu ülkedeki eylemlerini koordine ediyordu.
Tekfirci terör örgütü IŞİD üyelere bölge ülkelerinde operasyon yapması konusu son yıllarda artmıştır. Bu terör örgütü son birkaç yılda İran'da, Rusya'da ve Türkiye'de kalleşe bazı terör operasyonu gerçekleştirdi. Bu sürecin devam etmesinin bölge ülkelerine, bölgede faaliyet gösteren diğer terör grupları ile mücadelede işbirliğine çekeceği açıktır. İran, Türkiye ve Rusya geçtiğimiz yıllarda terör eylemlerinden defalarca tehdit ettiği 3 bölge ülkesidir. Hain terör operasyonlarında 3 ülkenin çok sayıda vatandaşı hayatını kaybetmiştir. Bu durumda bölgedeki 3 büyük ülkenin ortak işbirliğinden bu tür insan karşıtı hareketleri ve tehlikeli akımları büyük ölçüde önleyeceğinden şüphe yoktur. Bu arada 3 ülke de Tacikistan hükümetiyle ortak işbirliği belgeleri imzalamıştır. Aslında Duşanbe ve hükümet yetkilileri her türlü kararın bölge ülkelerinden çıkarları ve işbirliği doğrultusunda verildiğinin bilincinde olması gerekiyor. Tacikistan'da dini ve mezhebi bilgilerin eksikliği nedeniyle Kandıra'dan ve IŞİD gibi tehlikeli terör hareketlerine katılanların sayısı artmakta. Duşanbe hükümetinin son birkaç yıldaki politikalları terörist faaliyetlerle mücadelede pek etkili olmadı. Bu nedenle Duşanbe hükümeti İran gibi din işleri alanında oldukça fazla deneyime sahip ülkelerden yardım alabilir. Hiç şüphesiz mevcut sürecin devam etmesi Tacik vatandaşları bölgenin bağımsız ülkelere geçişinde sorun yaratacak. Daha önce İran Tacikistan vatandaşlarına vize uygulamasını iptal etmiştir. Ama terör operasyonlarından devam etmesi halinde Türkiye Cumhurbaşkanı'nın son kararına benzer bir karar alması çok pek ihtimal değildir. Sonuç itibariyle Tacikistan vatandaşları Türkiye seyahatlerinde vize muafiyetine itibariyle ilişkin resmi belgenin Cumhurbaşkanı tarafından imzalanması çeşitli bahaneler ve boş ümitlerle sürece diğer ülkelerde istikrarsızlık çıkarmak için terör eylemleri yapan kandırılmış unsurlar için bir ders olabilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızda da sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Soykırımcı İsrail rejiminin Ordu Radyosu dün bu rejimin askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinden çekildiğini bildirirken Gazze Şeridi'nin güneyindeki Filistinlilerin bu şeridin kuzeyine dönüşünü engellemek için Siyonist ordusunun bu bölgede kaldığı belirtiliyor değerli dinleyicilerimiz. İsrail ordusu ordusunun radyosunun duyurduğuna göre bu rejimin ordusunun 98. tümeni operasyonların sona ermesinin ardından Han Yunus bölgesinden çekildi. Öte yandan son aslında istatistiklere göre Filistin İstatistik Merkezi Siyonist rejimin son 6 ayda Fatih Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki Filistin tıp merkezlerine 600 saldırı düzenlediğini bildirdi. Şimdi İsrail'in bu saldırılarının yanı sıra değerli dinleyiciler bilindiği üzere son günlerde bölgemizde özellikle İran'ın Şam'daki konsolosluğuna gerçekleşen saldırıdan hareketle çeşitli senaryolar gündemde konuşuluyor. Kimi analistlere göre İsrail savaşı daha geniş bir ebatta ve daha geniş bir çapta bölgede yaymak istiyor. Bunu da İran'a dayatmak için İran'ı müdahil etmeye çalışıyor gibi bazı yorumlara rastlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Biz son bu yaşananları aslında gündemde konuşmak istiyoruz sohbetimizde uzman konuğumuzla. Siyasi analist Sayın Ekrem Ekşi bugünkü sohbetimizde bizimle birlikte. Ekrem Bey hoş geldiniz. Saygı ve sevgiler sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk efendim. Benden de saygılar. Selamlar size.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Şimdi kısaca girişte de toparlamaya çalıştım. Son günlerde İsrail rejimi biraz daha sanki kendisini bir bataklık içinde hissediyor. Bunu da çeşitli bölgelere saldırmakla gösteriyor ülkemizde ve bölge ülkelerine. Şimdi İran'ın konsolosluğunu hedef alması ve buna İran'ın da kesin olarak bir misillemede bulunacağı yönündeki haberleri ve yorumları duyduk. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? İsrail rejiminin mevcut aşamada nasıl bir çırpınış içinde olduğunu düşünüyorsunuz? Böylesi saldırılardan hangi amaçlar peşinde olduğunu tespit ediyorsunuz efendim?
Eyvallah. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi öncelikle şöyle başlayayım. Zannediyorum yanlış hatırlamıyorsam 6. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bir sözüdür bu. Ya onu ya da Musa Kazım Aleyhisselam'ın Allah'a hamdolsun ki Allah düşmanlarımızı ahmaklardan yaratmış. Şimdi İsrail gene bir ahmaklık yaptı ve İslam Cumhuriyeti'nin Şam'daki konsolosluğuna saldırdı ve cüretkar bir şekilde de bunu da bekleme etti. Şimdi İslam Cumhuriyeti bunlar şey zannediyorlar yani halen daha o kendi kafalarınca işte Müslümanlara taktıkları tabirlerle bedeviler zannediyorlar İslam Cumhuriyeti'ni. İslam Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir aklı sahip olduğunu halen daha anlamamışlar. Çünkü İslam Cumhuriyeti büyük bir aklı sahip olduğunu bu 45 yıl içinde yani 1979'dan bu yana İslam Cumhuriyeti ile beraber, İslam İnkılabı ile beraber dünyaya çok net bir şekilde gösterdi bunu. Yaptığı icraatlarla ister teknolojik olsun, ister bilimsel olsun, isterse de stratejik coğrafi bölgelerde stratejik hareketler olsun. İslam Cumhuriyeti bunu her an her saniye gösterdi. İslam Cumhuriyeti direniş cephesine yaptığı hizmetlerle yaptığı yardımlarla bunu dünyaya bir şekilde gösterdi. O yüzden de Netanyahu veya Netanyahu'dan önceki Naftali Bennett veya onların işte Benny Gavisi, diğer dışişleri bakanları vesaire Amerikan Dışişleri Bakanları, Amerikan Başkanları her çıktıklarında, her konuşmalarında düşmanlarının sadece İran olduğunu söylemeleri. İşte en son Allah'tan darbe yerler, düşmanları İran. Haçlı Şabi'den darbe yerler, düşmanları İran. Filistin direnişinden, Hamas'ından, İslami Cihat'ından darbe yerler, Hizbullah'tan darbe yerler, düşmanları İran. Yani onlar bunu çok iyi biliyorlar. Ama buna rağmen gasip rejim İsrail'in kalkıp da Şam'ı vurması çok büyük bir fiyasko onlar adına. Şehitlerimiz var, çok büyük bir generalimiz şehit oldu. Allah onlara rahmet eylesin. İslam Cumhuriyeti, şimdi bunlar İslam Cumhuriyeti'ne bir yerden de geldi. Bizim burada bir tabir var, Türkçe'de bilmiyorum. Gel gel. Yani İran'ı bir şekilde tuzağa düşürüp hemen savaşa çekmek. Ama İslam Cumhuriyeti bunu yemeyecek. İslam Cumhuriyeti bu işin en ince ayrıntılarını düşünerek İslam Cumhuriyeti'nin üst vaktini başta rehberimiz İmam Seyyid Ali'ye olmak üzere devrim mağazaları, komutanları vesaire, yani bu işin stratejik hakkını bunu en iyi şekilde şey yapacak. Aynen Şehit Kasım Süleyman'ın şehadetinde olduğu gibi en iyi bir şekilde cevabını verecek. Vermezse muhakkak gene de burada gene üst aklın bildiği bir şeydir. Onların stratejisidir. Bu ne İslam Cumhuriyeti'nin gücüne bir halel getirir, ne de İslam Cumhuriyeti'ni küçük düşürür. Yani biz düşmanlarımızın aklıyla hareket etmeyiz. Bizim bir aklımız vardır. Allah ve Resulü'nden öğrendiğimiz, imamlarımızdan öğrendiğimiz ve bir stratejimiz vardır. Biz bu stratejiyle zaten 45 yıldan beri İslam Cumhuriyeti dünyada devamlı ivme kazanarak belli bir yerlere gelmiş. Bundan sonra da Allah'ın izniyle daha da büyük ivmeler kazanacak. Ve İsrail'e gereken cevabı en iyi şekilde vereceğini ben düşünüyorum. Ama dediğim gibi vermeye de bilir. Bu İslam Cumhuriyeti'nin üst aklının bileceği bir iş. Mesela Türkiye'de şu anda maalesef birçok İslam Cumhuriyeti'yle kendince ters düşen, yani bizim tabirlerimizle, buradaki tabirlerimizle İsrail'in ağzından, Amerika'nın ağzından konuşan kimileri İslam Cumhuriyeti işte şöyle yapacak, onlar zaten hiçbir şey yapamazlar, onlar şöyle. Yani bir yandan Ensarullah'ı, Hizbullah'ı, Haçlı Şabi'yi destekleyen İslam Cumhuriyeti diyorlar. Ama öbür taraftan da İslam Cumhuriyeti bir şey yapamaz diyorlar. Bu da tabii kendi aralarındaki, kendi konuşmalarındaki paradokslar. Tabii bu paradokslar, bu konuşmalar şeyle alakalı da değil aslında. Nasıl söyleyeyim? Kimileri bunu bilerek yapıyor. Kimileri bunu insanları manipüle etmek için, insanları gerçek İslam Cumhuriyeti'nin yüzünü insanlara göstermemek için yapıyor. Kimileri de böyle inandığı için yapıyor. Bunda zaten bu gibi tiplemelerin, bu gibi insan profillerinin Kur'an'da zaten Allah bize birçok ayette farklı şekilde bunları gösteriyor bize. Bunları zaten biz yaşıyoruz. Hatırlarsanız Seyyid Hasan Nasrallah Kadir Gecesi konuşmasından önceki konuşmaların bir tanesinde,
evet,
düşman siz bu sosyal medyada vesaire düşmanların söylemlerine fazla şey yapmayın, önem vermeyin. Çünkü onlar gökten zafer gökten bile inse bu zafere inanmazlar demişti.
Evet.
Bu olay da bu şekilde devam ediyor. Bazı insanları biz ne yaparsak yapalım inandıramıyoruz. Dolayısıyla İslam Cumhuriyeti emin adımlarla Filistin'deki direnişte ve dünyanın dört bir yanında mazlum halklarla beraber, mustazap halklarla beraber, en önemlisi müminlerle, Müslümanlarla beraber el ele ona inanan, ona biat eden, onunla beraber giden insanlara en iyi şekilde yardımını, desteğini, maddi manevi yardım ve desteklerini esirgemeden ve büyüyerek emin adımlarla o beklenen güneşe doğru hareket ediyor.
Evet. Doğrudur. Sayın Ekrem Bey, bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Rica ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, bugün sohbetimizde siyasi analist ve aynı zamanda 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Sayın Kemal Ekşi'nin babası Sayın Ekrem Ekşi'nin görüşlerini dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, son günlerde bölgemizde artan gerginlikler ve özellikle İsrail'in son çırpınışlarıyla ilgili uzman konuğumuzun görüş ve analizlerini dinlenmiş oldunuz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.ir.com'da da başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından Seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Arman Emruz gazetesi İslami Şura Meclis Başkanı'nda Galibaf ve eski Dışişleri Bakanı Menuçer Muttaki arasındaki rekabete Batasyan'ın geleceği için geri sayma başlandığını, İslami kalabalığı liderinden bazı mahkumların cezasını affetti veya hafiflettiğini duyuruyor. Keyhan gazetesi İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bargı Galibaf'ın Siyonist rejime tepkinin ağır olacağını belirttiği haberinde şunlara değiniyor.
İslami Şura Meclisi Başkanı Galibaf, Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına tepki olarak İran halkı Siyonist rejimi ağır bir şekilde cezalandıracaktır dedi. İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf dün meclisin açık oturumu öncesi yaptığı konuşmada Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği saldırıda İranlı askeri danışmanların şehit olmasından dolayı İran halkına başsağlığı diledi. Galibaf konuşmasının devamında gaspçı Siyonist düşman ülkemizin Suriye'deki konsolosluğunu hedef alarak suçta sınır tanımadığını, dünyada kendisine ne kadar rezil olup nefret edildiğini, tüm uluslararası yasaları açıkça ihlal ettiğini bir kez daha dünyaya kanıtladı dedi. Galibaf, Siyonist rejim suç işledikçe zayıflıyor ve ona karşı direniş daha kararlı ve güçlü oluyor. Siyonistlerin Amerika'nın desteğiyle yürüttüğü zorbalık dönemi bu bölgede sona ermiş ve yaptıkları eylemler 7 Ekim operasyonundan sonra yıkıma yaklaştığını gösteriyor ifadesini kullandı. İran milletinin bu suçtan dolayı Siyonist rejimi cezalandıracağını vurgulayan Galibaf, bu cezanın ağır olacağını ve Siyonist rejimin çöküş sürecini hızlandıracağını söyledi.
Tahran Radyosu.
Azerbaycan gazetesi İran'da gıda enflasyonu %48 azaldığını, Kudüs günü yürüyüşte katılımcıların sayısında %50 artış olduğunu, İran'ın ekonomi gelişme endeksinde 2023 yılında dünya ikincisi olduğunu belirtiyor. Cevan gazetesi İran'ın şu an Büyükelçiliği konsolosluk binasına yapılan saldırıda şehit olanlara anma merasimi düzenlendiğine dair haberinde şunları okuyoruz.
Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısında şehit düşen komutanlar için anma merasimi düzenlendi. Siyonist rejimin Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırıda şehit düşen komutanlar için Tahran'daki Fatımatü Zehra Hüseyiniyesi'nde anma merasimi düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı 1. Yardımcısı Muhammed Muhbir, İslam Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kani, Kudüs Gücü Komutanı Yardımcısı General Muhammed Rıza Falahzade, Kudüs Gücü Komutanı Yardımcısı ve Başdanışmanı Tümgeneral Seyyid Yahya Sefevi katıldı. İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Büyükelçiliği'nin bulunduğu bölgeye 1 Nisan 2024 Pazartesi günü düzenlediği hava saldırısında Suriye'de askeri danışmanlık yapan Kudüs Gücü Komutanı Muhammed Rıza Zahidi ile birlikte toplam 7 komutan şehit düşmüştü.
Cumhuriyet İslami Gazetesi Birleşmiş Milletler'den nakden Gazze olaylarını kendilerinin insanlık duygusunu sorguladığını, Fransız 115 temsilcinin Siyonist rejime silah sevkiyatının durdurmasını istediğini, Golan Tepeleri ve işgal edilen Hayfa'ya İHA'lı saldırı yapıldığını belirtiyor. Rüzgar gazetesi ise İstanbul Taksim Meydanı'nda Siyonist rejimin protesto edildiği haberinde şunları paylaşıyor.
Filistin için Bin Genç isimli grubun çağrısıyla İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde İsrail'e ticarete dur de sloganıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi. Grup polis tarafından darp edildi. Katil İsrail İşbirlikçi AK Parti nehirden denize özgür Filistin ve İsrail'e kınama yetmez ticareti kes sloganları atan protestocular kınamayla yetinilmemesi gerektiğini söyledi. Ancak polis yürümek isteyenlere sert müdahale etti. Protestolarda biri çocuk, 43 kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 38'i serbest bırakıldı. 5 kişinin işlemleri devam ettiği için geceyi nezarethanede geçirecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 43 kişinin gözaltına alındığını hatırlattı, 2 emniyet görevlisinin açığa alındığını duyurdu. Olayla ilgili mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini kaydetti. Bugün saat 15.30'da İstanbul Beyoğlu'nda Filistinli kardeşlerimizi zulmeden, soykırıma varan katliamlarda bulunan İsrail'e ilgili protesto gösterisi düzenlenmiştir. Protesto gösterisi bittikten sonra göstericiler dağılmış ancak bir grup tüm uyarılara rağmen dağılmamış. Devlet büyüklerine hakaret ederek güvenlik güçlerine mukavemet etmiştir. Olayla ilgili 43 şahıs yakalanmış, 38'i kimlik kontrolü yapılarak serbest bırakılmış. 5 şahsın ise ifadeleri alınarak adli işlem yapılmıştır. Ayrıca olayla ilgili 2 emniyet görevlisi açığa alınmış ve derhal mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. Konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsio'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Parsio'da yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsio'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Hamas, İsrail'in iddia ettiği gibi bir terör örgütü mü? Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ben Mehtap Mahir. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 Yanlış Kanı isimli podcast'in bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde İlan Pape'nin kitabından yola çıkarak Gazze ile ilgili 3 İsrail yalanından bahsedeceğiz. Birincisi Hamas'ın bir terör örgütü olduğu, ikincisi İsrail'in 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesi, Hamas'ın düşmanlık ve şiddetle karşılık verdiği barışçıl bir eylem olması ve son olarak da İsrail'in Gazze yönelik eylemlerinin Ekim 2023'te bu rejimin 6 aydan fazla bir süredir Gazze sakinlerine yönelik acımasız ve vahşi saldırısına tanık olduğumuz terörizme karşı savunma savaşının bir parçası olması. Bugünkü podcast'te bu 3 iddianın yanlış olup olmadığını ele alacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Filistin meselesi büyük ölçüde Gazze şeridi meselesiyle bağlantılıdır. Uzun yıllardır bu bölge dünya nezdinde Filistin meselesinin bir tezahürü olarak görülüyor. Son yıllarda ırkçı rejim Filistin'in başkentinin bu bölgesi hakkında açığa çıkarmayı amaçladığımız 3 yanlış efsane yarattı. İlk efsane Hamas hareketiyle ilgilidir. Hamas kelimesi İslami Direniş Hareketi anahtar kelimesinden alınmıştır. Elbette Hamas kelimesinin kendisi de gayretlilik anlamına geliyor. Bu örgüt kurulduğu günden beri Batı'ya, İsrail'e, Filistin yönetimine ve Mısır'a karşı varoluşsal bir mücadele içindedir. 1980'lerin sonunda Hamas ortaya çıktığında Gazze şeridindeki rakibi El-Fetih hareketiydi. Filistin Kurtuluş Örgütü içindeki ana örgüt ve kurucusu. El-Fetih güçlü sol bileşenleri olan laik, milliyetçi bir harekettir. Başlangıçta kendisini Filistin'de demokratik ve laik bir devletin kurulmasına adamıştı. Fakat stratejik açıdan bakıldığında 1970'li yıllardan bu yana iki ülke kurma çözümüne kararlılıkla yaklaşıyor. Bu hareket 1990'lı yıllarda Yasir Arafat'ın liderliğinde İsrail ile Oslo anlaşmaları için müzakerelere girmesi ve özerk yönetim kurmasıyla Filistin halkı arasındaki desteklerinin bir kısmını kaybetti. İkinci asılsız ve yanlış efsane ise ırkçı İsrail'in 40 yıllık işgalin ardından 2005 yılında Gazze şeridinden çekilmesiyle ilgiliydi. Bir başka sahte efsaneye göre İsrail, geri çekilmenin pasifist veya uzlaşmacı bir hareket olduğunu söylüyor ve buna Hamas tarafından düşmanlık ve şiddetle karşılık veriliyor. İsrail'in bu iddiası çok saçmadır. Zira İsrail'in 2005'teki kararı daha çok Hamas'ın seçim zaferine yönelik şiddetini göstermeye yönelik stratejik bir güç düzenlemesiydi. Gazze sakinleri için feci sonuçlar doğuracak bir tepki. Üçüncü ve son asılsız efsane ise Siyonist rejimin Gazze yönelik eylemlerinin terörizme karşı savunma savaşının bir parçası olduğu iddiasıyla ilgili. Ancak gerçekte İsrail'in eylemi bir nevi Gazze halkının katliamıydı. Sohbetimizin devamında ırkçı İsrail rejimin bu asılsız iddialarını tek tek ele alacağız. İlk efsane Hamas bir terör örgütüdür. Peki gerçekten öyle mi? Hamas'ın 2006 genel seçimlerindeki zaferi İsrail'de İslamofobik tepki dalgasını tetikledi. O günden beri daha önce var olan korkutucu ve iğrenç Arap etkileriyle Filistinlileri şeytanlaştırma süreci fanatik Müslümanlara terfi ettirildi. İsrailliler bununla da yetinmeyip nefret dolu edebiyatları yeni saldırgan ve intikamcı Filistin karşıtı politikalarla birleştirerek durumu Filistinliler için daha da zorlaştırdı. Elbette İsrail'de İslamofobinin örnekleri geçmişte de yaygındı. İlk dalga 1980 yıllarında meydana geldi. Ekim 2000'deki ikinci intifada sırasında daha yoğun bir İslamofobi dalgası baş gösterdi. İslamofobinin üçüncü dalgası Hamas'ın Filistin parlamento seçimlerindeki zaferinden sonra başladı. Bilindiği üzere Hamas ne zaman başarıya ulaşsa ırkçı rejim Hamas'ı itibarsızlaştırmak ve onu terörizm gibi göstermek için bir İslamofobi dalgası başlatıyor. Diğer siyasi İslami hareketler gibi Hamas da işgalin talihsiz ve iğrenç gerçeklerine karşı gösterilen karmaşık yerel tepkinin bir yansımasıydı. Hamas ise geçmişte Filistinli laik ve sosyalist güçlerin önerdiği sonuçsuz yollara karşı bir tepkiydi. Seküler modernitenin işgalin gölgesindeki Filistin halkının günlük yaşam zorluklarını azaltacak çözümler bulmadaki başarısızlığı, Hamas'ın birçok Müslümanın aklını ve gönlünü kazanmasına neden oldu. Hamas, El-Fetih'in Oslo'yu destekleme politikalarını, Filistin halkının sosyal ve ekonomik refahına dikkat etmemesini ve El-Fetih'in işgali sona erdirme konusundaki temel başarısızlığını eleştirdi. Diğer yandan İsrail'in baskı ve saldırganlığının yeni yöntemleri, utanç duvarının inşası, yolların kapatılması ve hedefli suikastlar, Filistin egemenliğine verilen halk desteğinin azalmasına ve Hamas'ın popülaritesinin, güvenirliğinin ve statüsünün artmasına sebep oldu. Zira Hamas yalnızca Filistinli mültecilerin geri dönüşü konusunda açık ve net bir pozisyon almakla kalmamış, aynı zamanda sıradan insanların acılarını hafifletmeye, eğitim, tedavi ve refahı sağlama yönelik samimi çabalar sayesinde Filistin toplumunda derin kök salmayı başarmıştı. Bu yüzden Hamas 2000'li yılların ortalarında Filistin belediye ve ulusal seçimlerine siyasi parti olarak katılmaya karar verdi. O dönemde Hamas'ın ikinci intifadaki rolünden dolayı Filistin halkı arasındaki popülaritesi de hayli artmıştı. Öte yandan Hamas, İsrail'in işgal altındaki topraklarından tamamen çekilmesini istiyordu. Hamas, 2006'da parlamentoda sandalyelerin çoğunluğunu kazanmayı başardı. Tabii bir süre sonra El-Fetih ve İsrail'e bulaştı. Bu onun resmi siyasi iktidardan uzaklaştırılmasına sebep oldu. Neden? Çünkü Hamas önceki bölümde ayrıntılı olarak bahsettiğimiz anlamsız Oslo Anlaşması'nı kabul etmediği gibi İsrail'de tanımadı. Bu da İsrail'in Hamas'ı terör örgütü saydığı yalanının ortaya çıkmasını sağladı. Daha önce de belirtildiği gibi Hamas bir kurtuluş hareketi olmakla beraber demokratik süreç çerçevesinde parlamentoda sandalye kazanmayı başarmış meşru bir özgürlük hareketidir. Ancak İsrail bu hareketin inandırıcılığını azaltmak için onu terörist olarak adlandırıyor. Şimdi ikinci efsaneyi ele alalım. Irkçı İsrail'in Gazze'den çekilmesinin iddialı bir eylem olduğu belirtiliyor. Gazze, coğrafi konumu nedeniyle halka istikrar ve refah getirmiştir. Fakat 1948 yılında Filistin'de yapılan etnik temizlik nedeniyle mevcut istikrar ve refah hasara uğradı. Hatta neredeyse yok olmuş oldu. Öte yandan İsrail yıllar boyunca su ve elektrik altyapısını kontrol ediyordu. İsrail rejimi bir yandan Yahudi vatandaşlarına daha iyi bir yaşam garanti etmek, diğer yandan da yumuşak Filistinlilere boyun eğmeleri ve itaat etmeleri için şantaj yapmak için bu gücü kullandı ve hala da kullanıyor. Gazze şeridinin halkının iki seçenekten başka şansları yoktu. Yerinden edilme sürecinde rehin olmak ya da insanlık dışı bir alanda mahkum olmak. Yani Hamas'ın Filistin'in hassas sorunlarına girmekten başka seçeneği yoktu. Daha sonra El-Fetih ile Hamas'ı birbirine düşüren ve aralarında çatışma yaratan sorunlar meydana geldiyse de sonraları evrak ve belgeler sızdırıldığında işin içinde dış faktöründe olduğu ortaya çıktı. Bunlardan biri El-Fetih'i Hamas'a sert davranmaya teşvik eden dönemin İngiltere Başbakanıydı. Diğeri de teklifte Hamas'ın Gazze şeridine hakim olmasına izin verilmemesini isteyen İsrail ve Amerika'ydı. Her halükarda Siyonist rejime karşı mücadelesi nedeniyle Hamas birçok Filistinlinin hatta laik Filistinlilerin bile desteğini kazandı. Dolayısıyla İsrail'in Hamas'a yönelik muamelesine ilişkin bunu terörizme karşı savaş veya meşru müdafaa savaşı olarak tanımlayan bu saçma efsane bir yanlıştır. Burada İsrail barışa ulaşmak için mi Gazze'den çekildi sorusuna verilecek cevap ise büyük bir hayırdır. İsrail otomatik pilotta uçan bir uçak gibiydi. Güzergah ve varış noktası zaten belirlenmişti. Amacı Batı Şeria'nın yarısını ve Gazze şeridinin bir kısmını kapsayan bir büyük İsrail oluşturmaktı. Yani tarihi Filistin'in %90'ına denk gelen bir alan. Filistinlilerin bulunmadığı, kendisini yerli halktan, Gazze ve Batı Şeria'daki iki büyük hapishanede sıkışıp kalmış halktan ayıran yüksek duvarlarla dolu büyük bir İsrail. Ayrıca Yahudi göçmenler Gazze'ye dağıldılar. Oslo sürecinden önce bu kritik bir konu değildi. Ancak kendi kendini yöneten bir Filistin hükümeti kurma fikri ortaya çıktığı andan itibaren yerleşimciler İsrail'in varlığı yerine İsrail'in borcu haline geldi. Dolayısıyla Gazze'de Yahudi yerleşim birimlerinin kaldığı eyalette duvar ve dikenli çit yapılması mümkün değildi. İkinci İttifada da yurtsevenlerin kırılganlığı daha da belirginleşti. İsrail Başbakanı Ariel Sharon, Filistin'e karşı intikam politikasını kolaylaştırmak için yerleşimcilerin yerleşim yerlerini Gazze şeridinden kaldırmayı düşündü. Sharon, Yahudi yerleşimcileri geçici olarak sınır dışı ederek İsrail vatandaşlarına zarar vermeden Hamas'tan intikam alabilirdi. Öte yandan Hamas liderlerine yönelik bir dizi suikast emrini verdi. Ariel Sharon, Hamas liderlerine suikast düzenleyerek gelecekteki süreci etkilemeyi ve Hamas'ı zayıflatmayı hedefliyordu. Yahudilerin ayrılışlarıyla ilgili olarak Sharon, oyunu herkesi kandıracak şekilde kurdu. Hatta bu eylemi sahte soygırıma benzetmişti. Böylece Yahudilerin çıkarıldığı sahneyi gerçek bir televizyon programı haline getirdi. İsrail'deki Yahudi cemaati fiilen sessiz kaldı ve 2005'ten itibaren Filistinliler için uygun gördüğü her politikayı izlemesi için hükümete açık çek imzaladı. Amerikan hükümetleri de İsrail'in düşmanca ve kötü politikalarına rağmen onları destekledi. İsrail, Filistin'de çoğu çocuk olmak üzere çok sayıda cinayet gerçekleştirdi. Sharon, diğer ülkelerden onay almak için birçok hileye başvurdu. Sharon'a göre Batı Şeria'nın imrendiği bölgelerin ilhakı ancak İsrail'in 2003 yılında inşa etmeye başladığı ve Batı Şeria'nın Filistinli kısımlarını ayıran duvarın tamamlanmasıyla mümkün olabilecekti. Fakat Sharon yaptığı onca işe rağmen bu duvarın inşasına karşı uluslararası protestoların olacağını tahmin edememişti. Bir süre sonra duvar işgalin en sembolik simgesi haline geldi ve Uluslararası Adalet Divanı bu duvarın inşasının insan hakları ihlali olacağına karar verdi. Sharon yeni planları için olası müttefik olarak Amerika'nın ideal başkanını seçti. Başkan George W. Bush, Siyonist Hristiyanlardan oldukça etkilenmiş ve onlarla aynı görüşteydi. Yahudilerin kutsal topraklardaki varlığının İsa'nın dönüşünün başlangıcı olabilecek kıyamet senaryosunun gerçekleşmesinin bir parçası olduğuna inanan saçma bir görüş. Bush'un yeni muhafazakar ve daha laik danışmanları Sharon'un Hamas'a karşı savaşını beğendiler. İsrail'in 2004'teki görünüşte başarılı operasyonları çoğu zaman hedefli suikastlar, Amerikan vekili tarafından Amerikan teröre karşı savaşın zaferin eşiğinde olduğuna dair bir işaretti. Aslında İsrail'in başarısı nesnel gerçeklerin bir tür çarpık çarpıtılması olarak görülüyordu. Sokağa çıkma yasakları getirilerek ve tüm yollar, mağazalar ve şehir merkezleri kapatılarak, ayrıca 2 milyondan fazla insan işsiz ve yiyeceksiz olarak evlerine kapatılarak Filistin gerilla faaliyetlerinde göreceli bir azalma sağlandı. 2004 yılına gelindiğinde Sharon artık dış baskıdan korkmak için bir nedeni olmadığını bilmiyordu. Avrupa hükümetleri ve Amerika hükümeti İsrail'in işgalini durdurmak ve Filistinliler için daha fazla yıkıma engel olmak konusunda isteksizlerdi. Üçüncü asıl efsaneye gelince, Gazze'ye karşı savaş bir meşru müdafaa savaşı mıydı? Ilan Pappe, Siyonist rejimin yaptığına elbette savaş demek zor ama bunun soykırım yaymak olarak adlandırılması gerektiğini belirtiyor. Bu ifade İsrail ordusunun 2006'dan bu yana Gazze şeridindeki davranışını tanımlamanın tek uygun yoludur. 28 Aralık 2006'da İsrail'li İnsan Hakları Örgütü B'Tselem, işgal altındaki topraklardaki zulümlere ilişkin yıllık raporunu yayımladı. Yalnızca o yılda İsrail güçleri yüzlerce sivili öldürdü. Bu rakam geçen yılın rakamının 3 katından fazlaydı. Betslam'ın raporuna göre 2006 yılında ölenler arasında yüzlerce çocuk da bulunmaktaydı. Kayıpların çoğu İsrail ordusunun 300'den fazla evi yıktığı Gazze şeridinden geldi ve bazı aileler baskı ve evlerinin yıkılması enkazında tamamen ezildi. Pape 2000 yılından bu yana her yıl yarısı çocuk, yüzlerce Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü, binlercesinden fazlasının da yaralandığını ifade ediyor. Son ve en menfur katliam, Ekim 2023'ten sonra Gazze halkına yönelik soykırım ve katliamla ilgili olup, yalnızca 100 gün içinde 3'te 2'sinden fazlası kadın ve çocuk olan 25 binden fazla Filistinli işgalci rejim tarafından katledilmiş, hala da katledilmeye devam ediyor. 12 Eylül 2005'te İsrail kuvvetlerinin Gazze şeridinden ayrıldığı görülüyor. Fakat bu arada ırkçı rejim güçleri Batı Şeria'daki bir şehre saldırarak başta Hamas'ın müttefiki olan İslami Cihat örgütü aktivistleri olmak üzere geniş çaplı insanları tutukladı ve oradaki insanların bir kısmını öldürdü. İslami Cihat örgütü İsrail şehirlerine 9 roket fırlattı. Ancak bu roket saldırılarında onlardan kimse ölmedi. Fakat saldırgan İsrail peş peşe operasyonlarla karşılık verdi. Sömürgeci güçlerin ve ardından diktatörlerin gerçekleştirdiği cezai tedbirlere benzer operasyonlar. Öte yandan ırkçı rejim Gazze üzerindeki tüm nüfusu terörize etmek için savaş uçakları uçurdu. Ardından denizden, havadan ve karadan geniş bir alana ağır top ve hava saldırıları başlattı. İsrailliler 2006'dan sonra Gazze halkını sıkı kuşatma, ambargo ve boykot, giriş çıkış yollarının kapatılması, yakalama, toplu cezalandırma ve vahşi katliamların yanı sıra daha şeytani bir yönteme başvurdu. Ancak Gazze şeridi halkı direnmeye devam etti. Çocuk katili İsrail'in geçmiş yıllardaki askeri operasyonları, abluka ve ekonomik ablukanın yanı sıra Gazze'nin altyapısını trajik bir şekilde tahrip etti ve üretim üslerini yok etti. Bu sorun 7 Ekim 2023'teki Aksa tufanından sonra daha kapsamlı bir şekilde artış gösterdi. Öyle ki Siyonist rejim İsrail, Gazze'deki Filistinlilerin evlerinin %70'inden fazlasını yalnızca 3 ay içinde yıktı ve Gazze'de önemli bir ekonomik iyileşme veya yeniden yapılanma şansı bırakmamakla kalmadı, aynı zamanda bu toprakları bombalamaya devam etmesiyle Gazze'deki durumu öncekinden daha vahim bir hale soktu. Sanki İsrail tam bir kötü niyetle Gazze halkına idam cezası verdi. Üstelik hiçbir ülke tarafından da suçlanmadı. Değerli dinleyiciler, İsrail hakkında bilinen 10 yanlış kanı podcast serimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki sohbetimizde iki ülke kurma çözümünün ilerlemenin tek yolu şeklindeki yanlış efsaneyi ele alacağız. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram adresinden de takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun, gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allah-u Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat, Allah-u Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allah-u Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili Kalıcı Itır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Radio VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.